Gri. Yazan Burç Doğu. Seslendiren Elif Doğu. Beklenmedik yumuşta darbesiyle elmacık kemiği parçalanan muhafız takım komutanı çölün sıcak kumlarına devrilirken ölümü düşündü. Gün ortasıydı ve gökyüzünde akbabalar uçuşuyordu. Yeşil ışınlarıyla çölü aydınlatan güneş eski bir televizyon ekranı gibi titriyordu arada. Yattığı yerde manasız bakışlarla gülümseyen komutan çaresizce silahına uzanmaya çabaladı. Zaman dururcasına yavaşlamış, kum taneleri havada asılı kalmıştı. Derin bir nefes aldı komutan. Sanki birazdan okyanusa atlayacakmış gibi. Parmak uçlarından sırtına bir ürperti yayılmaktaydı. Gözleri kapanmadan önce gördüğü son şey, muştalı yumruklarıyla muhafız takımının arasında süzülen o kadın oldu. Günümüzden binlerce yıl öncesi veya sonrasıydı. Sarı gezegende bahar mevsimi yaşanıyordu. Kumlara serilmiş muhafızların bir kısmı baygın, kalanlarsa şaşkındı. Konuşmaksızın yatıyorlardı öylece. Az önce nitelikli dayağını yedikleri kadını hepsi tanıyordu ve içlerinden biri bile sabah devriyeye çıkmaya hazırlanırken böyle bir şeyin olabileceğini tahmin etmemişti. Muhafız bölüğü korkusuzluğuyla tanınırdı. Üyeleri ne kum fırtınalarından çekinirdi ne de çöl kartallarından. Yaşlı bir insanı ciddiye alacak değillerdi herhalde. Hem bu son derece kendi halinde bir kasabalıydı. Konuştuğu bile pek görülmezdi. Çoğunlukla sırtında çantasıyla çarşıda gezinen bir meczup sadece. Zengin akrabaları veya nüfuzlu tanıdıkları geçelim, herhangi bir arkadaşı bile yoktu. Evden çıktığında ya pazara ya da kasabaya 2 saatlik mesafedeki o mezarlığa giderdi. Herkesin bildiği bir şeydi bu. Manga komutanı kadını yok yere durdurup çantasını aramak istediğinde muhafızlar bile garipsemişti. Değmezdi, hem saçmaydı da. Haksızlık da ayrıca. Mezar ziyaretine gidiyordu işte. Her ay bir defa giderdi. Muhafızların bazısı belki karşı çıkmaya, duruma tepki göstermeye de hazırlanıyordu ama komutan elini çantaya uzattığı an film kopuverdi. Yere düşen sırt çantasını alan kadın kumlara serilmiş muhafızların arasından dikkatle geçti. Yanlışlıkla da olsa kimsenin üzerine basmak istemezdi. Saygısızlık olurdu öylesi. İsmi yoktu. Bazen saç renginden dolayı gri diye seslenirlerdi, bazense suskun. Gri'nin konuşkanlığı, sarı gezegenlilerin lakaplar konusundaki yaratıcılıkları kadardı. Yani sıfır. Aslında ona karşı takınılan özel bir tavır değildi bu. Çünkü orada herkes isimsizdi. Konuştukları dil öyle az gelişmişti ki henüz çoğu şeyin karşılığı yoktu. Mesela büyük acılar çekmiş olanlardan bahsederken kalbi yanmış derlerdi. Ve acı daha büyükse ateşten geçmiş. Gri'nin de ateşten geçtiği söylenirdi. Tabii yüzüne karşı değil. Aslında kimse ona neden böyle dendiğini bilmiyordu. Gri yaşlı ve suskundu. Bir noktada muhakkak geçmişti ateşten. Ufuk çizgisi sarı bir toz bulutu tarafından teslim alınmıştı. Beklenen fırtına yaklaşmaktaydı belli ki. Şalını yüzüne dolayan gri bilinmezliğe doğru yürümeyi sürdürürken gökyüzü aniden güçlü bir çığlıkla yankılandı. Hemen sonra bulutların önünde geniş kanatlarıyla bir çeşit kartal belirdi. O mesafeden uçurtmaya benziyordu veya planör uçağı. Derken güneşin önüne kümelenmiş akbabaların arasına daldı. Birkaç tanesini hırpalayıp dışarı fırlattı. Bütün bunlar birkaç saniye içerisinde gerçekleşmişti. Akbabalar dağılmış halde güneşin aksi yönünde kaçışırken o tekrar bulutlara doğru kayboldu gözden. Göğün rengi değişmekteydi. Yeşil ışıklı güneşin önünde biriken bulutlar yosun tutmuştu sanki. Ellerini rahatlatmak için muştaları çıkarmaya karar veren gri, avuçlarını yüzüne çevirdiğinde boğazını düğümleyen bir sürprizle karşılaştı. Parmak uçlarından kuma düşen kan damlalarına dehşet içinde baka kalmıştı. Nasıl olur diye sordu kendine ama retorik bir soruydu bu. Çeliğin keskinliğini unutmuş, yumruklarını muhafızların suratlarına indirirken kendine de zarar verdiğini hissetmemişti. Hava serinlemeye başlamıştı. Fırtına iyice yakınlardaydı artık. Gri adımları bata çıka yürümeyi sürdürdü. Yüzüne çarpan kum tanelerine karşı İlerlemek zordu ama yolun yarısından çoğu bitmişti neyse ki. Zihninden bir şeyler geçiyorduysa da kesinlikle düşünmüyordu. Hangi cümlelere ait oldukları konusunda kararsız kelimeler vardı sadece. Gri'nin kaşları çatık, alnı kırışıktı. Burun delikleri yüzündeki şala rağmen kumla dolmuştu. Birden, "Artık geri dönemeyiz," diye bağırdı. Ama rüzgarda ancak bir fısıltı kadar duyabilmişti sesini. Kabullenişe dair bir çeşit huzur hissetti. Varını yoğunu kaybetmiş kumarbazların yaşayacağı türden kısa süreli bir olgunluk hali. Bir muhafızı itmenin bile cezası 40 seneden başlardı. Gerçi sorun bu değildi ya. Sahi o kadar ömrü kalmış mıydı Green'in? Ciğerlerini acıtacak kadar derin bir nefes alarak adımlarını sıklaştırdı. Gökle, rüzgarla, kumlarla kavgalıydı sanki. Nefret ediyordu hepsinden. Kasabaya geri dönmeyecekti, işte o kadar. Daha fazla kafa yormaya değmezdi. Gri o gün müthiş bir fırtınaya karşı saatlerce yürüdü. Gözleri kuruyana, tırnak içleri kumla dolana kadar. Çukurları, tepeleri, kum dağlarını aştı. Etrafında uçuşan kartalları aldırmadı. Devasa obruklara da. Sonunda mezarlığa vardığında soğuktan yüzünü hissetmiyordu. Kulakları yok olmuşlardı sanki. Parmak uçları kopup düşmek üzereydi. Mezar taşına sırtını dayayıp yere çöken Gri bir süre soluklandı. Buraya kaç defa geldiğini sordu kendine. 500 mü? 600 mü? Hayatı kasabayla mezarlık arasında geçmişti. Yıllar bir şekilde geçip gidiyordu, öyle veya böyle. Ama insanın gençken umduğundan kesinlikle farklı biçimde. Gri yaşından beklenmeyecek bir atiklikle ayaklandı ve mezar taşına eğildi. Mermerin üzerinde birikmiş kumları elinin tersiyle süpürdükten sonra parmaklarını harflerin üzerinde gezdirdi. Dikkatle ve nazikçe, tıpkı bir piyanist gibi. Derken mezarlık mekanik bir gürültüyle açıldı ve bir çeşit bilgisayar çıktı ortaya. Sırt çantasından bazı elektronik cihaz ve kablolar çıkaran Gri, bilgisayarla bağlantı sağladıktan sonra dokunmatik ekranda beliren klavye üzerinde ezbere bildiği bir numarayı tuşladı. Dünya ile iletişim kurmasını sağlayan bu numara, unutma ihtimaline karşın ayak bileğinde dövme olarak da bulunuyordu. Gerçi gelinen noktada artık insanlık tarihinin en lüzumsuz önlemiydi belki de. Gri, doğduğu gezegendeki ismini bile unutmuştu. Ama bu numara, astronot eğitim programına katıldığı günlerden beri aklındaydı. Bir süre sonra bağlantının diğer ucundan metalik bir ses duyuldu. Tuhaf ve tek düze bir tınısı vardı. Konuşmakta olanın kendi sesi değildi kesinlikle. Kimlik gizlemekten ziyade astronotlar kendilerini kötü hissetmesin diye uygulamaya konulmuş bir karardı bu. Uzay Bakanlığınca belirlenmiş nadir sayıda mantıklı uygulamadan biri. Zaman dünyada evrenin çoğundan hızlı geçiyordu. Gri iletişim kurduğu her yetkilinin bir veya iki sonraki bağlantıda emekliye ayrılacağını biliyordu ya, takibini tam yapabilseydi durum onun için bile daha sıkıcı olurdu. Konuşma alışıldık biçimde dünyada olanlar üzerine başlamıştı. Siyasi değişimler, bilimsel gelişmeler ve spor müsabakaları. Son şampiyonun kim olduğu gibi standart konular işte. Gri uzun zamandır sarı gezegene dair briefing vermiyordu. Her şeyi anlatmıştı zaten. Sıra bir şekilde Gri'yi kurtarma çalışmalarının durumuna geldiğinde yine yuvarlak konuşmalar yapıldı. İstasyon yetkilileri daima diplomatik bir dil kullanırdı. Sanki Gri oraya gelip hesap sorabilirmiş gibi. Kurtarma konusu bakanlık tarafında yine ciddiyetle takip ediliyordu. Bütün şartlar zorlanıyor ve masraftan kaçınılmıyordu. Açıkçası bütçenin arttırılması kararı alınmıştı ki bu da çalışmaların hızlanacağı konusunda. İşittiklerinden canı sıkılan Gri yetkilinin sözünü keserek teşekkür etti. Fazla vakti kalmadığını, bildirim yapması gerektiğini söyledi. İnsan olduğumu öğrendiler, diye açıkladı kısaca. Kavgaya karıştım ve elim kanadı. Yetkili hızlıca, kan rengini gören oldu mu? Diye sordu. Metalik tınıya rağmen endişelendiği anlaşılıyordu. Ben de bundan bahsediyorum, dedi Gri. Bir süre saklanmam gerekecek. İletişim kuramayabilirim. Not almanızı, gerekli birimlere iletmenizi rica ederim. Uzun süreli sessizlikten sonra görevli, konuyla ilgili protokolü okumaya başladı. Bağlantının diğer tarafında masaya bırakılan kitabın sesini işiten Gri, sonrasında söylenen tek bir cümleyi bile dinlemedi. Manasızdı çünkü. Dünyada yazılmış hiçbir protokolün ona yardım edemeyeceğini öğreneli uzun yıllar olmuştu. Gezegenle hala bağlantı kuruyorsa bu kurtarılmayı beklediği için değildi. Belki nereden geldiğini unutmak istemiyordu veya sadece hangi takımın şampiyon olduğunu merak ediyordu. Görevli bildiriyi "Umudunu asla kaybetme" diyerek bitirdi. Muhtemelen içten söylediği bir şey değildi bu. Yani sadece protokolün son cümlesiydi. Hiçbir istasyon yetkilisi duygularını işe karıştırmazdı. O mevkiye getirilmelerinin nedenlerinden biri buydu. Gri elinde olmadan gülüverdi. O da duygusal biri sayılmazdı halbuki. Bir süre aklından geçenleri toparlamaya çalıştı. Sonra "Biliyor musun?" diye sordu sanki tanıdığı biriyle konuşuyormuş gibi. "Umutsuzluk çoğunlukla bir çeşit lükstür. Ben dünyadayken henüz fark etmemiştim. Umutsuz birinin muhakkak bir şeyleri vardır. Kendine o güne kadar kurmuş olduğu bir hayatı veya güvendiği yakınları gibi. Benim gibi birinin umutsuzluğu olamaz. Boş vermişliği veya inatçılığı olabilir. Ortası yok." Duraksadı ve susmaya karar verdi. Bütün sözler, tiratlar anlamsızdı ona kalırsa. Kabloları söküp toparlanmak için çantasını fermuarını açtı. Derken bağlantının diğer ucundaki görevli, "Sen ne hissediyorsun?" diye sordu. Bu soru yüzünden işini kaybedecekti. Davranışının karşılığını bildiğinden olacak, ses dönüştürücüyü kapatmış, kendi sesiyle sormuştu. "Bu gezegende ölmeyeceğim," dedi Gri. "Dünyaya geri dönmem mümkün olmayacaksa bile burada ölmeyeceğim." Akşam olmak üzereydi ve fırtına dinmişti. Ufku açan sakin bir yağmur yağıyordu. Kum içindeki şalını mezar taşına vurarak silkeleyen Gri, "Bir şey isteyebilir miyim?" diye sordu istasyona. "Bana dünyadan bir şarkı çalabilir misin? Şöyle eski zamanlardan olsun. Bir ismim olduğu zamanlardan."